Gülün Adı, Umberto Eco, 43. Ayrım. Kapının üstünde bunların ve başka olağanüstü yaratıkların yoğuntuları vardı. Ama bunların hiçbiri tedirginlik uyandırmıyordu insanda. Çünkü yeryüzünün kötülüklerini ya da cehennemin işkencelerini simgelemek için yapılmamışlardı. Tersine, iyi haberin tüm bilinen dünyaya ulaştığı, bilinmeyen dünyaya yayılmakta olduğu gerçeğinin kanıtlarıydı bunlar. Kapı bunlar için İsa'nın sözünde sağlanan birliğin görkemli evrenselliğinin muşlucusuydu. Bu eşiğin ötesinde İncil'in karşıt yorumlarından ötürü birbirlerine düşman olmuş adamların bugün belki de görüş ayrılıklarını uzlaştırmayı başaracakları toplantı için iyi bir alamet diye düşündüm. Hristiyanlık tarihi için böylesine önemli olayların yer alacağı bir sırada kişisel sorunlarından ötürü acı çektiğim için güçsüz bir günahkar olduğumu söyledim kendi kendime. Alınlığın taşında doğrulanan barış ve yüce dinginlik sözünün yanında benim acılarımın ne denli önemsiz kaldığını gördüm. Güçsüzlüğüm için Tanrı'dan beni bağışlamasını diledim. Eşikten daha erinçli atladım. İçeri girer girmez iki heyetin tüm üyelerinin yarım daire biçiminde konmuş bir dizi sırada karşı karşıya oturduklarını gördüm. İki tarafı birbirinden başında baş rahiple Bertrando'nun oturdukları bir masa ayırıyordu. Not almak için kendisini izlediğim William, Michel'in adamları ve Avignon Sarayı'ndan öteki Fransiskenlerin bulundukları minoritlerin tarafına oturtturdu beni. Çünkü toplantının İtalyanlarla Fransızlar arasında bir düello değil, tümü de papalık sarayına sağlam bir Katolik bağıyla birleşmiş olan Fransisken kuralını destekleyenler ve onları eleştirenler arasında bir tartışma olması gerekiyordu. Cesenalı Michel'in yanında Perugia Ruhani Meclisi'ne katılmış olan Aquitanialı Arnaldo, Newcastle'lı Hook ve Rahip William Almick vardı. Sonra Kaffa Piskoposu ve Berengario Talloni, Bergamo'lu Bonagrazia ve Avignon Sarayı'ndan başka minoritler geliyordu. Karşı tarafta Avignon mezunu Lawrence Decon, Padua Piskoposu ve Paris'te tanrı bilimci olan Jean Donneaux oturuyorlardı. Bernardo Cui'nin yanında suskun ve düşünceli İtalya'da Giovanni d'Albena diye anılan Dominican Jean de Bano vardı. William'ın söylediğine göre bu adam yıllarca önce Narbona'da sorgucuymuş. Orada birçok Begini ve Pinzocheri'yi yargılamış. Ama İsa'nın yoksulluğuna ilişkin bir yargıyı suçlayınca kentin manastırında lektör olan Berengario Talloni ona başkaldırmış ve papaya başvurmuş. Johannes o sırada bu konuda kararsızmış. Bu nedenle her ikisini de tartışmak üzere sarayına çağırtmış. Hiçbir sonuca varamamışlar. Böylece kısa bir süre sonra Fransiskenler Perugia Ruhani Meclisi'nde daha önce sözünü ettiğim tavrı almışlar. Son olarak Avignonluların yanında aralarında Alboreo Piskoposu'nun da bulunduğu daha başkaları da vardı. Oturum Abbone tarafından açıldı. Abbone bu fırsattan yararlanarak son olayları özetledi. Efendimizin doğumundan sonra 1322 yılında Cesenalı Michel'in başkanlığında Perugia'da toplanan Minoritler Genel Kurulu'nun İsa'nın kusursuz bir yaşam örneği vermek, havarilerinin de onun öğretisine uymak için İster mal vardığı, ister erk olsun, ortaklaşa hiçbir şeye sahip olmadıklarını ve bu gerçeğin kutsal kitapların çeşitli bölümlerinden çıkarsandığı gibi Katolik inanç ve öğretisinin özünde bulunduğunu, olgun ve bağlılık dolu bir kararlılıkla ortaya koymuşlardı. Bunun için her türlü iyiliğin yadsınması erdemli ve kutsaldı ve ilk militan kilise kurucuları bu kutsal yasaya uymuşlardı. Viyana Danışma Kurulu da 1312'de bu gerçeği benimsemiş, Papa Johannes'in kendisi 1317'de minoritlerin durumuna ilişkin Quorundam exigit diye başlayan buyruğunda bu kurulun kararlarını ermişçe oluşturulmuş, aydınlık, sağlam ve olgun diye yorumlamıştı. Bunun üzerine Perugia Meclisi Piskoposluğun her zaman sağlam öğreti olarak onaylamış olduğu şeylerin her zaman kabul edilmiş sayılması, hiçbir biçimde bunlardan ayrılınmaması gerektiğini öne sürerek, danışma kurulunun kararını kutsal tanrı bilim üstadları İngiltere'den William birader, Almanya'dan Henrik birader, Aquitania'dan Arnolda birader, eyalet papazları ve ruhani meclis üyelerinin imzaları ve ruhani meclis üyesi Fransa papası Nikolas birader, doktora öğrencisi William Block birader, başpapaz ve 4 eyalet papazı, Bologna'dan Tommaso birader, Aziz Francesco'nun eyaletinden Pietro birader, Castello'dan Fernando birader ve Tronialı Simon biraderin mühürleriyle onaylanmaktan başka bir şey yapmadı. Ancak diye ekledi Abbone, ertesi yıl Papa Ad Conditorem Canonum buyruğunu çıkardı. Bergamalı Bonorizia birader bu kararnamenin tarikatının çıkarlarına aykırı olduğunu öne sürerek papalığa başvurdu. Bunun üzerine Papa kararnameyi asılı bulduğu Avignon'un büyük kilisesinin kapısından indirdi ve birkaç yerini değiştirdi. Ama gerçekte kararnameyi daha da sertleştirmişti. Hemen ardından Bonagrazia biraderin bir yıl tutuklanması bunun kanıtıdır. Papalığın sert tutumu konusunda kuşkuya yer yoktu. Çünkü aynı yıl Perugia Meclisi'nin tezlerini kesinlikle mahkum eden o çok ünlü Cum Inter Nonnulos'u çıkardı. Bu noktada Kardinal Bertranto incelikle Abbone'nin sözünü keserek 1324'te işleri karıştırmak ve papalığa sorun çıkarmak için Bavyeralı Ludwig'in nasıl Sachsenhausen bildirisiyle işe karıştığını, bu bildiride hiçbir sağlam neden yokken Perugia'nın tezlerinin benimsendiğinin, üstelik diye vurguladı Bertranto ince bir gülümseyişle, imparatorun kendisinin hiç de uygulamadığı bir yoksulluğu böylesine coşkuyla alkışlaması anlaşılır bir şey değildi. Ludwig'in Efendimiz Papa'ya karşı çıktığının, onu barış düşmanı diye nitelendirdiğinin, skandallar ve anlaşmazlıkları körükleme eğiliminde olduğunu söylediğinin ve sonunda ondan sapkın, hatta sapkınlığa önayak olan biri diye söz ettiğinin anımsanması gerektiğini söyledi. Hiç de değil diye araya girmeye çalıştı Abbone. Özde öyleydi dedi kuru bir sesle Bertranto. Sonra Efendimiz Papa'yı Quia Curandum buyruğunu çıkarmak ve sonunda Cesenalı Michel'i sert bir biçimde huzuruna çağırmak zorunda bırakan şeyin kesinlikle imparatorun bu işe yersiz olarak karışması olduğunu ekledi. Michel hasta olduğunu öne sürerek bundan kimse kuşkulanmıyordu. Bağışlanmasını dileyen mektuplar gönderdi ve kendi yerine Giovanni Fidanza biraderle Perugia'dan Umil Custodia biraderi yolladı. Ancak dedi kardinal, Perugali Papa yanlıları Papa'ya Michel biraderin hastalıktan çok uzak olduğunu, Bavyeralı Ludwig'le haberleştiğini bildirmişlerdi. Ne olursa olsun, olan olmuştu ve şimdi Michel çok iyi ve dingin görünüyordu ve kendisini Avignon'da bekliyorlardı. Ancak diye itiraf ediyordu kardinal, her iki taraftan akıllı adamların şimdi yaptıkları gibi Michel'in sonunda Papa'ya ne söyleyeceğini önceden tartmak daha iyiydi. Çünkü herkesin amacı işlevleri alevlendirmek değil, sevecen bir babayla ona bağlı oğulları arasında var olması için hiçbir neden olmayan ve o zamana değin yalnızca ister imparatorla olsun, ister onların vekilleri, kutsal ana kilise ile hiçbir ilişkileri olmayan, çağımızın layık insanların karışmasıyla körüklenmiş olan bir anlaşmazlığı kardeşçe çözmekti. O zaman Abbone söze karıştı ve bir kilise adamı ve kilisenin çok şey borçlu olduğu bir tarikata bağlı bir rahip olmasına karşın, yarım dairenin her iki yanından da bir saygı mırıltısı işitildi. Gene de Baskervilleli William biraderin daha sonra açıklayacağı birçok nedenden ötürü imparatorun bu tür sorunlara yabancı kalması görüşünde olmadığını söyledi. Ama diye sürdürdü Abbone, görüşmelerin birinci bölümünün Papa'nın elçileriyle bu toplantıya katılmakla Papa'nın en bağlı oğulları olduklarını gösteren Aziz Francesco'nun oğullarının temsilcileri arasında yapılması gene de doğru olacaktı. Bunun için Michel'i ya da onun adına konuşacak her kimse onu Avignon'da nasıl bir tavır almayı düşündüğünü açıklamaya çağırdı. Michel, aynı Papa'nın 1322 yılında kendisinden yoksulluk sorunu konusunda kapsamlı bir rapor istemiş olduğu Casellalı Ubertino'nun o sabah aralarında bulunmasından büyük sevinç ve heyecan duyduğunu söyledi. Ancak Ubertino, Herkesin onda gördüğü açıklık, bilgi ve tutkulu inançla artık değişmez bir biçimde Fransisken tarikatının görüşleri olan görüşlerin başlıca noktalarını en iyi özetleyebilirdi. Ubertino ayağa kalktı ve daha konuşmaya başlar başlamaz onun hem vaiz hem de saray mensubu olarak niçin böyle büyük bir heyecan uyandırdığını anladım. Heyecanlı el kol devinimleri, inandırıcı sesi, büyüleyici gülümseyişi, açık seçik ve tutarlı mantığıyla konuştuğu sürece dinleyicilerini kendine bağladı. Perugia'nın öne sürdüğü tezleri destekleyen nedenler üzerinde çok bilimsel bir konuşmaya başladı. Her şeyden önce İsa'nın ve havarilerinin ikili bir durum içinde olduklarının kabul edilmesi gerekiyordu. Çünkü yeni ahit kilisesinin önde gelen din adamları olduklarını, bu nedenle de harcama ve dağıtma yetkisi bakımından havarilerin işlerinin 4. babında yazılı olduğu gibi yoksullara ve kilise papazlarına verme yetkisine sahiptiler. Bunu hiç kimse yadsımıyordu. Ancak ikinci olarak İsa ve havarileri her türlü dinsel yetkinliğin temeli bu dünyayı tam anlamıyla küçümseyen bireyler olarak ele alınmalıdırlar. Bu bakımdan iki türlü sahip olma ortaya konmaktadır. Bunlardan biri laik ve dünyasaldır ki imparatorluk yasaları bunları in bonis nostris, mallarımız sözcükleriyle tanımlar. Çünkü biz savunduğumuz ve bizden alındığında da üstünde hak iddia ettiğimiz mallara bizim diyoruz. Bu nedenle insanın kendi iyiliğindeki şeyleri onları almaya kalkışan birine karşı imparatorluk yargıcına başvurarak laik ve dünyasal anlamda savunması başka bir şeydir. İsa ile havarilerin nesnelere bu anlamda sahip olduklarını öne sürmek sapkınlıktır. Çünkü Matta'nın 5. bapta söylediği gibi, her kim seni dava edip gömleğini almak isterse, üstündeki giysiyi de çıkarıp ona ver. Luka'da 6. bapta farklı bir şey söylemiyor. Burada İsa, her türlü yetkiyi ve hükmetmeyi yatsıyor ve havarilerinin de aynı şeyi yapmalarını buyuruyor. Sonra Matta'nın 24. babına bakın. Burada Petrus Efendimiz'e onu izlemek için her şeyi bıraktıklarını söyler. Ama dünyasal şeylere ortak kardeşçe iyilik amacıyla bir başka biçimde de sahip olunabilir. Bu biçimde İsa ve öğrencileri doğal hakla bazı nesnelere sahiptirler. Bu hakka bazılarınca jus poli, göksel hak, yani insan tarafından düzenlenmeksizin usa uygun olan doğayı destekleyen göksel hak denmektedir. Ius fori ise, yerel hak ise, insanların aralarındaki antlaşmadan doğan haktır. Nesnelerin ilk bölüşünden önce, iyilik bakımından bunların tümü de, şimdi olduğu gibi hiç kimsenin malı sayılmayan ve kim alırsa onun olan nesneler gibiydi ve bir anlamda bütün insanlar için ortaktı. Ancak ilk günahtan sonra atalarımız nesnelerin iyiliğini bölüşmeye başladılar. Böylece şimdi bildiğimiz anlamda dünyasal sahiplikler başladı. Ama İsa ve havariler nesnelere birinci anlamda sahiptiler. Yalnızca giysileri, ekmek ve balıkları vardı. Ve Paulus'un Timoteos'a 1. mektubunda söylediği gibi, yiyeceğimiz ve örtüneceğimiz varsa onlarla yetineceğiz. Bu nedenle İsa ve havarileri bu nesnelerin iyiliğine sahip değildiler. Onları kullanıyorlardı. Mutlak yoksullukları olduğu gibi kalıyordu. Bu Papa 2. Nikolas tarafından Exit qui seminat buyruğuyla kabul edilmişti. Bunun üzerine karşı taraftan Jean Danoux ayağa kalkarak Ubertino'nun tutumunun kendisine hem USA hem de Kutsal Betik'in doğru yorumuna aykırı göründüğünü söyledi. Çünkü ekmek ve balık gibi kullanılarak tüketilen mallarda basit bir kullanım hakkı ya da doğrudan kullanımdan söz edilemez. Yalnızca tüketimden söz edilebilir. İnananlar ilkel kilisede sahip oldukları her şeye, Resullerin işlerinin 2. ve 3. bablarından çıkarıldığı gibi Hristiyan olmadan önce sahip oldukları biçimde sahiptiler. Kutsal Ruh'un yeryüzüne inmesinden sonra havarilerin Yahudiye'de çiftlikleri vardı. Mal varlığı olmadan yaşama andı, insanın yaşamak için gereksinim duyduğu şeyleri kapsamaz. Öte yandan Petrus her şeyi bıraktığını söylerken mal varlığını yassımış olduğunu söylemek istemiyordu. Adem nesnelere sahipti. Efendisinden para alan uşak kuşkusuz onu ne kullanır ne de tüketir. Minoritlerin her zaman başvurdukları ve minorit rahiplerinin işlerine yarayan şeyleri onların mülkiyetine sahip olmaksızın yalnızca kullandıklarını ortaya koyan exit qui seminat'ın sözcükleri kullanılarak tüketilmeyen şeylerden söz etse gerektir. Gerçekten de eğer exit tüketilen şeyleri içine alsaydı olanaksız bir şeyi desteklemiş olurdu. Doğrudan kullanım hukuksal mülkiyetten ayırt edilemez. Maddesel nesnelere ona dayanılarak sahip olunan her insanca hak kralların yasalarında bulunmaktadır. İsa bir ölümlü olarak ana rahmine düştüğü andan başlayarak tüm dünyasal mallara sahip oldu. Tanrı olarak da babadan her şeyin evrensel denetimini aldı. O giysilerin, yiyeceklerin, haç parasının ve inançların sundukları şeylerin sahibiydi. Eğer yoksul idiyse mal varlığı olmadığı için değil, mal varlığının ürünlerini almadığı için yoksuldu. Çünkü faiz alınmadıkça bir şeyin yalnızca hukuksal denetimine sahip olmak, sahip olanı zengin kılmaz. Son olarak, exit başka şeyler söylemiş olsa bile, Roma papalığı, inanç ve satürüye ilişkin her şeyde kendinden önce gelenlerin kararlarını geri alabilir. Hatta onlara ters düşen savlar öne sürebilir. Bu noktada Kaffa Piskoposu, Jerome birader sözcüklerinin uzlaşımcı görünmesine çalışmasına karşın sakalı öfkeden titreyerek hışımla ayağa kalktı. Bana oldukça karışık gelen kanıtlar öne sürmeye başladı. Kutsal pedere ve kendime söyleyeceklerimi kendisinin doğrulamasına sunuyorum. Çünkü Yohannes'in İsa'nın vekili olduğuna gerçekten inanıyorum. Bu itirafımdan ötürü de Araplar tarafından yakalandım. Sözlerime bir gün rahipler arasında Melkizedek'in babasının kim olduğu konusunda çıkan tartışmada büyük bir bilginin anlattığı olaya değinerek başlayacağım. O zaman kendisine bu konuda soru sorulan Kops birader başını salladı ve dedi ki, "Yazıklar olsun sana Kops. Çünkü sen yalnızca Tanrı'nın aramana buyurmadığı şeyleri arıyorsun ve onun buyurduğu şeyleri savsaklıyorsun. İşte verdiğim örnekten kolayca çıkar sanabileceği gibi İsa ve kutsal bakire ve havarilerin ne kişisel olarak ne de ortaklaşa hiçbir şeyleri olmadığı öylesine açıktır ki İsa'nın aynı zamanda hem insan hem de Tanrı olmasını anlamak bundan daha az açık seçiktir. Ama gene de birincisinin doğruluğunu yadsıyan bir kimsenin ikincisini de yadsıması gerektiği açık görünüyor bana." Bunları üstünlük kazanmışçasına söyledi. William'ın gözlerini gökyüzüne kaldırdığını gördüm. Sanırım Jerome'un tasımını oldukça kusurlu bulmuştu. Ona hak vermemezlik edemem ama Jean de Bono'nun öfkeli ve aykırı savı bana daha da yanlış göründü. İsa'nın yoksulluğuna ilişkin her şeyi öne süren bir kimsenin gözle görüleni ya da görülmeyeni doğruladığını, oysa İsa'nın hem insan hem Tanrı oluşunun ancak inançla tanımlanabileceğini, bu nedenle de bu iki önermenin birbiriyle karşılaştırılamayacağını söyledi. Jerome yanıtında kendine karşı çıkan adamdan daha da sertti. "Yok, hayır sevgili birader," dedi. "Bence tam tersi doğru. Çünkü tüm kutsal betikler İsa'nın yiyip içen bir insan olduğunu ve çok açık seçik mucizeleriyle onun aynı zamanda Tanrı olduğunu açıklıyorlar. Bütün bunlar apaçık gözler önündedir." "Büyücüler ve kahinler de mucizeler yaratırlar," dedi Bonnie kendini beğenmişçesine. "Doğru," diye yanıtladı Jerome. "Ama büyü sanatıyla yaparlar bunu. İsa'nın mucizelerini büyü sanatıyla gerçekleştirilen mucizelerle bir mi tutmak istiyorsunuz?" Topluluk böyle bir şeyi düşünemeyeceğini hoşgörüyle mırıldandı. Ve son olarak diye sürdürdü Jerome, artık zafere yakın olduğunu duyarak, "Poggetto Kardinali Hazretleri İsa'nın yoksulluğuna inanmayı sapkınlık mı saymak istiyorlar? Bu önerme ki oğulları Fas'tan Hindistan'a giderek vaaz vermiş, kan dökmüş olan Fransisken tarikatı gibi bir tarikatın kuralının temelini oluşturur." "Pietro Ispano'nun kutsal ruhu," diye mırıldandı William. "Bizi sen koru." "Çok sevgili birader," diye bağırdı o zaman Belbena, öne doğru bir adım atarak. "Dilerseniz biraderlerinizin kanından söz edin. Ama aynı borcun öteki tarikatların dindar kişilerince de ödendiğini unutmayın." Kardinal Hazretlerine saygım sonsuzdur diye bağırdı Jerome. Ama hiçbir Dominiken kafirlerle savaşırken ölmemiştir. Oysa yalnızca benim zamanımda 9 minorit şehit edildi. O zaman Alborea'nın Dominiken piskoposu yüzü kıpkırmızı ayağa kalktı. Öyleyse minoritler Tartaria'ya gelmeden önce Papo Innocenzo'nun oraya 3 Dominiken gönderdiğini kanıtlayabilirim. Aa, öyle mi de Jerome katıla katıla güldü. Ben minoritlerin 80 yıldır Tartaria'da olduklarını, ülkenin her yerinde 40 kiliseleri bulunduğunu, Dominikenlerin ise kıyıda yalnızca 5 kiliseleri, topu topu da 15 rahipleri olduğunu biliyorum. Bu da sorunu çözer. Hiçbir sorunu çözmez diye bağırdı Alberio piskoposu. Çünkü tıpkı kancıkların encik doğurması gibi Pinzocero'lar üreten bu minoritler her şeye sahip çıkıyorlar. Şehitlerini öve öve bitiremiyorlar. Ama tüm öteki dindarlar gibi güzel kiliseleri giysileri var. Tüm öteki dindarlar gibi mal alıp satıyorlar. Hayır efendim, hayır diye onun sözünü kesti Jerome. Kendi adlarını alıp satmıyorlar. Onlar papalığın vekil haçları aracılığıyla alıp satıyorlar. Vekil haçların malları var. Minoritlerin ise yalnızca kullanıyorlar. Öyle mi dedi piskopos bıyık altından gülerek. Peki sen kaç kez araya vekil haçlar girmeden mal alıp sattın? Bazı çiftliklere ait öyle öyküler biliyorum ki. Eğer öyle yapmışsam yanlış davranmışım diye çabuk çabuk onun sözünü kesti Jerome. Aldığımı tarikata devretmemek benim adıma bir güçsüzlük olmuş olabilir. Saygıdeğer biraderler diye söze karıştı Abbone o zaman. Bizim sorunumuz minoritlerin yoksul olup olmadıkları değil, Efendimizin yoksul olup olmadığı. Tanrım diye yeniden sesini yükseltti Jerome. Bu konuda bıçak gibi keskin bir kanıtım var. Aziz Francesco, oğullarını koru dedi William, pek de inanmaksızın. Kanıt şu diye sürdürdü Jerome. Ermiş pederlerin öğretisini bizden daha yakından bilen doğullarla Yunanlılar, İsa'nın yoksulluğuna kesinlikle inanıyorlar. Eğer bu sapkınlıklar ve ayrılıkçılar açık bir gerçeği böyle açıkça destekliyorlarsa, bizler onu yaslayarak onlardan daha sapkın ve ayrılıkçı mı olmak istiyoruz? Bu doğulular içimizden bazılarının bu gerçeğe karşıt görüş öne sürdüğümüzü işitseler de onları taşa tutarlardı. Sen ne söylüyorsun diye alay etti Alberio piskoposu. Bunun tam tersini söyleyen Dominikenleri niçin taşa tutmuyorlar öyleyse? Dominikenleri mi? Orada kimse onları görmemiş ki. 43. ayrımın sonu sayfa 486, devamı 44. ayrımda.